Ayrım 14. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 152. Buenos Aires, Haziran 1976. Sokağın Savaşı, Ruhun Savaşı. Dibe vurmak mı yoksa bir araya toplanmak mı? Diğerlerini siliyor muyum yoksa onları çağırıyor muyum? Deve gibi kendi kusmuğumu mu yiyeceğim? Mastürbasyon yapanın aldığı risk nedir ki? Olsa olsa en fazla bileği çıkabilir. Gerçeklik diğer insanlardır. Mutluluk ve tehlike. Boğaları çağırıyorsam üzerime saldırmalarına katlanacağım. O güçlü boynuzların kalça kemiğimi parçayla... O güçlü boynuzların kalça kemiğimi parçalayabileceğini biliyorum. Uzun gecelerde Santiago Kodaflov'la bir tür şeylerden konuşuyordum. Uzun mektuplarda da Ernesto González Bermejo'yla. Sistem. Latin Amerikalı bilim adamları yurt dışına göç ediyorlar. Laboratuvarların, üniversitelerin kaynağı yok. Sanayideki know-how hep yabancı ve fiyatı çok yüksek. Ama bir korku teknolojisi geliştirirken ve yaratıcılığa ihtiyaç olduğunu kabul etmek niye? Gücün sahipleri İşkence yöntemlerinin gelişmesine, insan ve fikir katliamı tekniklerine, toplumun susturulmasına, çaresizliğin arttırılmasına ve korkunun yayılmasına bizim topraklarımızdan evrensel katkı sağlıyorlar. Ben işkenceden bahsedildiğini hiç duymamıştım. 15 yıl önce haftalık dergi Marşa'da çalışırken Cezayirli bir öğrenci lideriyle röportaj yapmıştım. Sömürge savaşı o günlerde bitmişti. Kendisinden bahsetmesini istediğimde Cezayirli dudak kıvırdı. Ama saatler geçtikçe görünmez engeller yavaş yavaş ortadan kalktı ve bana hikayesini 7 yıllık savaşın sonunda gelen zaferin korkunç gözyaşlarını anlattı. Ona Site Amazin'de işkence yapılmıştı. Demir bir karyolaya el ve ayak bileklerinden bağlanıp elektrik vermişlerdi. İnsan kalbinin yerinden fırladığını, kanının boşaldığını ve her tarafının sarsılıp bedeninden ayrıldığını hissediyor. Sonra onu bir küvete geçirmişler. Kuru sıkı mermilerle şakağına ateş etmişler. 8 tane subay bir kadın yoldaşına onun gözü önünde tecavüz etmiş. Zamanla işkencenin bizde milli bir gelenek haline dönüşeceğini o günlerde aklımdan bile geçirmezdim. Ülkemin hapishanelerinde ve karakollarındaki aşırı tüketim yüzünden elektrik kesintisi uygulandığını ben 15 yıl önce bilmiyordum. Kafedeki masada oturan, hayatta kalmayı başarmış kişi. Bir keresinde Montevideo'da üniversitenin köşesindeki kafede oturmuş bira içiyor ve pizza yiyordum ki Rene Zavaleta'nın geldiğini gördüm. Rene çok zayıftı. Bolivya'dan daha yeni gelmişti ve durmadan konuşuyordu. Barrientos diktatörlüğünü onu Madrid'de Selva'nın içinde kaybolmuş bir askeri kalede hapse tıkmıştı. Rene'nin bana anlattığına göre geceleri bir felaket gibi hareket eden jaguarların ve yaban domuzu sürülerinin sesleri duyulabiliyormuş. Orada her zaman sıcak, ağır ve sivrisinekler yüzünden kararmış görünen bir hava varmış. Nehir ise tırpanalar ve piranalar yüzünden çok tehlikeliymiş. Barınaklara girmek için yarasaları sopalarla öldürmek gerekiyormuş. Siyasi mahkumlara her gün bir avuç buğday ve yarım muz veriliyormuş. Biraz daha fazla yemek almak için diz çöküp onbaşının ayaklarını yıkamak gerekiyormuş. Bir sürgün yeri olan Madrid'de askerler bütün zamanlarını asla gelmeyecek bir uçağı görme umuduyla gökyüzüne bakarak geçiriyorlarmış. Rene orada ısmarlama aşk mektupları yazıyormuş. Onları sevgililerine ulaştırma imkanı yokmuş ama Rene'nin yazdığı mektuplar askerlerin hoşuna gidiyormuş. Onları saklıyor ve arada sırada ondan bunları okumasını istiyorlarmış. Bir gün iki asker yumruk yumruğa birbirine girmişler. Kadın adı taşıyan bir ineğin sebep olduğu kıskançlıktan ötürü ölümüne kavga etmişler. Daha sonra Rene bana Chaco Savaşı sırasında bir arkadaşının başından geçen bir hikayeyi anlattı. Sistem 1. Latin Amerikalı ünlü bir playboy sevgilisinin yatağında başarısız olur. Gece içkiyi fazla kaçırmışım diye kahvaltı sırasında özür diler. İkinci gece başarısızlığını yorgunluğa bağlar. Üçüncü gece sevgili değiştirir. Bir haftanın sonunda doktora gider. Birinci ayın sonunda doktor değiştirir. Bir süre sonra psikanalize başlar. Seanslar ilerledikçe dibe çökmüş ya da silinmiş anılar yavaş yavaş bilincin yüzeyine çıkmaya başlar ve hatırlar. 1934. Chaco Savaşı, cepheden kaçan 6 tane Bolivyalı asker Ant Dağları'nın yüksek düzlüklerinde dolaşmaktadır. Bozguna uğrayan bir müfrezeden bir tek onlar hayatta kalmıştır. Bir kişi görmeden ve ağızlarına bir lokma koymadan çıplak steplerde ilerlerler. O adam işte bu 6 askerden biridir. Bir akşamüstü keçi sürüsünü güden küçük bir yerli kızı görürler. Onu takip ederler. Yere yatırırlar ve tecavüz ederler. Kızın içine sırayla girerler. Sıra son olarak o adama gelir. Yerli kızın üzerine atılınca onun artık nefes almadığını fark eder. 5 asker onun etrafında bir çember oluşturur. Tüfeklerini sırtına dayarlar. Bunun üzerine adam dehşetle ölüm arasından dehşeti seçer. 2. Binbir işkenceci hikayeleriyle örtüşen bir durum. İşkence yapanlar kimler? 5 tane sadist, 10 tane manyak, 15 tane klinik vaka mı? Hayır. İşkence yapanlar iyi aile babası insanlar. Memurlar mesailerini tamamladıktan sonra akşam evde çocuklarıyla birlikte televizyon seyrediyorlar. Makine onlara etkili olanın iyi olduğunu öğretiyor. İşkence gayet etkili. Bilgi kopartıyor, bilinçleri dağıtıyor, korku yayıyor. Gizli ayincilerinkinin benzeri bir suç ortaklığı doğuyor ve gelişiyor. İşkence yapmayan işkenceye maruz kalır. Makine ne masumları ne de tanıkları kabul eder. Kim inkar edebilir? Kim ellerini temiz tutabilir? Küçük dişli bir ilk seferinde kusar. İkinci seferde dişlerini sıkar. Üçüncüde alışır ve görevini yerine getirir. Zaman geçer ve dişlinin tekerciği makinenin dilini konuşmaya başlar. Kukuleta, sopa, elektrik, denizaltı, kelepçe, askı. Makine disiplin ister. En yeteneklileri en sonunda bu işten zevk almaya başlarlar. Eğer işkenceler hasta kişiliklerse onları doğuran sisteme ne diyeceğiz? Sistem. İşkenceci bir devlet memurudur. Diktatör bir devlet memurudur. Üstlendikleri görevi layıkıyla yerine getirmezlerse işlerini kaybeden silahlı bürokratlar da öyle. Hepsi bu. Daha ötesi yok. Hiçbiri doğaüstü canavar değil. Boşuna uğraşmayın. Size bu payeyi vermeyeceğiz. Hukuka giriş. Buenos Aires'ten gelmişti. Ve geçirdiği onca yılın ve yaptığı işlerin neticesinde yöreye bir hayli alışmış olmasına rağmen Cucuy'da bir davetsiz misafir olmayı sürdürüyordu. Çok dalgın olduğu bir gün arabasının lastiğini yaptırdı ve karşılıksız çekle ödedi. Yargılandı ve suçlu bulundu. İşinden atıldı. Arkadaşları onun geldiğini görünce yollarını değiştiriyorlardı. Artık onu ne evlerine davet ediyor ne de ona bir barda içki ısmarlıyorlardı. Bir gece vakit davada kendisini savunan avukatı görmeye gitti. Hayır, hayır dedi ona. Temize falan gitmeyeceksin. Artık yapılacak bir şey olmadığını biliyorum. Bu şekilde bırak. Seninle vedalaşmak ve Noel'ini şimdiden kutlamak için geldim. Her şey için teşekkürler. Sabaha karşı avukat yatağında sıçrayarak uyandı ve dürterek karısını uyandı. Bana mutlu Noel'ler diliyor ama Noel'e daha 2 ay var. Hemen giyinip onu aramaya çıktı ama bulamadı. O sabah adamın tek kurşunla kafasını dağıttığını öğrendi. Onun dava sürecini başlatan hakim kısa bir süre sonra kolunda tuhaf bir ağrı hissetmeye başladı. Kanser birkaç ay içinde onu yedi bitirdi. Ona davayı açan bir savcı bir atın çiftesiyle öbür dünyayı boyladı. Davayı ondan devralan savcı ise ilk önce konuşma yetisini, sonra görme yeteneğini ve sonra da vücudunun yarısını yitirdi. Mahkeme heyeti sekreterinin arabası yolda giderken başka bir arabayla çarpışıp cayır cayır yandı. Onun davasını üstlenmeyi reddeden bir avukat, suçlanan bir müşteri tarafından ziyaret edildi. Adam tabancasını çıkardı ve avukatın uyluk kemiğini parçaladı. Bu hikayeyi bana Yala'dayken Hector anlattı. Ve ben hemen Guevara'nın katillerini düşündüm. Diktatör René Barrientos, onun öldürülmesi emrini veren kişiydi. 1,5 yıl sonra helikopterin içinde yanarak can verdi. Şeyi Nachazu'da kuşatan ve yakalayan birliklerin komutan Albay Zenteno Ana'ya emri aktaran kişiydi. Yıllar sonra bazı entrikalara karıştı. O dönemin diktatörü bunu öğrendi. Zenteno Ana'ya bir ilkbahar sabahı Paris'te delik deşik edildi. Komando birliğinin komutanı Che'nin infazını hazırlayan kişiydi. Seliç, 1972 yılında bizzat kendi memurlarının, yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı profesyonel işkencecilerin darbeleriyle can verdi. Çavuş Mario Teran, emri yerine getiren kişiydi. La Higuera'daki küçük okulda yatan Che'nin bedenini kurşun yağmuruna oturtmuştu. Teran şimdi bir düşkünler evinde yatıyor. Sürekli salyaları akıyor ve saçma sapan cevaplar veriyor. Albay Quintanilla, Che'nin ölümünü dünyaya duyuran kişiydi. Cesedi foto muhabirlerine ve gazetecilere o gösterdi. Quintanilla, 1971 yılında Hamburg'da yediği 3 kurşunla can verdi. Buenos Aires, Haziran 1976, öğlen vakti. Carlitos beni aradı. Birkaç saat boş vakti varmış. Sokağın köşesinde buluştuk. İsmini daha önce duymadığımız bir şarap aldık. Santa Isabel diye bir Burgonya şarabı. Dükkanda dilini şaklatarak onu tavsiye eden ihtiyar bize sempatik gözükmüştü. Yemeğimizi yemek üzere ödünç bir apartman dairesine çıktık. Burası tek odalı bir daireydi. Çarşaflar karmakarışık bir halde yerde duruyordu. Ve ortamda çok hoş bir genel dağınıklık vardı. Dairenin kokusu hoşuma gitti. Burada bir kadın yaşıyor dedim. Ve o iyi bir kadın. Evet dedi Carlitos. Büyülü biri. Bana anlattığına göre doktor onun doğamayacağını söylemiş. Bir gün sabaha karşı annesi yıldızlarla anlaşma yapmış. O sağlıklı bir şekilde doğmuş ve dünyaya geldiği gün inekler ölmüş. Şarap çok iyi çıktı. Sert, damakta bekletmek için uygun. Sohbet edip yemek yedik. Sonra Carlitos işe gitti. Hafta sonu Fico'nun çiftliğinde görüşmek üzere sözleştik. Benim biraz daha vaktim vardı. Ve orada biraz dolaştım. Bir çimenlikte yüzüme vuran sonbahar güneşiyle uyuyakaldım. Uyandığımda hemen yanımda çimenleri yiyen 2 tane fil vardı. Bir duvara yazıldı. Sokakta söylendi. Tarlalarda şarkı oldu. 1. Bizim için kültür, kitapların, tabloların, senfonilerin, filmlerin ve tiyatro eserlerinin üretim ve tüketiminden ibaret değildi. Bu başlangıç noktası bile değildi. Bizim kültürden anladığımız, kişiler arasındaki her türlü buluşma alanının yaratılmasıydı. Ve bizim için tüm kimlik simgeleri ve ortak hafıza, kim olduğumuzla ilgili tanıklıklar, hayal gücünün kehanetleri, olmamız engellenen şeye yönelik ihbarlar, kültür demekti. İşte bu yüzden krizis şiirlerin, öykülerin ve resimlerin arasında okullardaki yalancı tarih öğretimi ya da otomobil ve ideoloji satan çok uluslu dev şirketlerin çalışmaları hakkında raporlar yayınlıyordu. Dergi, nesneleri yüceltip insanları hor gören bir değerler sistemine, fesat bir rekabet oyununa ve insanları birbirini kullanmaya ve birbirini kırdırmaya sürükleyen tüketime karşı çıkıyordu. İşte bütün bunlardan ötürü biz her şeyle ilgileniyorduk. Büyük toprak sahiplerinin, politik güçlerinin kaynakları, petrol karteli, iletişim araçları. 2. İnsanlarla sohbet etmek, onlara söz vermek istiyorduk. Kültür iletişimdir ya da hiçbir şeydir. En sonunda dilsiz olmamak için yeni bir kültürün işe ilk önce sağır olmamakla başlaması gerektiğine inanıyorduk. Gerçeklik üzerine metinler ama aynı ya da daha büyük miktarda da gerçeklikten gelen metinler yayınlıyorduk. Sokakta, tarlalarda, mağaralarda toplanmış sözcükler, hayatın hikayeleri, halk dörtlükleri. Onları ekili alanlarda köleye dönüştüren ya da topraklarını gasp etmek için öldüren, medeniyet tarafından kıstırılmış Altopranan'ın yerlileri kendi kederlerinin şarkılarını söylerler. Esinli sözcükleri doğuran sisin kaynağını sen gözeteceksin. Yalnızlığımda yarattığım o şeyi evlatlarının yani koca yürekli Jacques Arral'ın gözetmesini sağla. Kendilerine şöyle dedirtmelerini sağla. Sisin esinli sözcüklerinin sahipleri. Siyasi tutuklular mektup yazarlar. Sana martılarla ilgili şeyler anlatacağım. Ama bunlar sana sakın hüzünlü şeyleri çağrıştırmasın. Meçhul eller Mar del Plata'nın rıhtımının bir duvarına şöyle yazarlar. İsa'yı arıyorum ama bulamıyorum. Kendi kendimi arıyorum ama bulamıyorum. Lakin yoldaşımı buluyorum ve üçümüz birlikte gidiyoruz. Akıl hastanesinde kapatılan şair gizli bölgelerde seyahat eder. Denizin üstüne yatmıştı. Ben suların üzerinde yürüyordum. Ona seslendim. Loremon, Loremon dedim ona. O beni sevdiğini söyleyerek cevap verdi. Ve şimdi denizde dost olmamızı, çünkü karada ikimizin de çok sıkıntı çektiğimizi söyledi. Montevideo'nun kenar mahallelerindeki okullarda çocuklar Amerika'nın keşfini anlatıyorlar. Bedenileştirmeye geliyorum. Bak ne kadar güzel bir gemim var. Ben istememek, benim evim ailem olmak, ben iyi kazanmak. Ama sana söylediğim gibisi çok daha iyi. Böylece benim gibi konuşabileceksin. Kafa ütülemeyi bırak. Beni rahat bırakmak. Bir fabrikanın işçisi güneşle ilişkisini anlatıyor. Mesaiye başladığında daha bitmemiş oluyor. İşten çıktığındaysa güneş batmak üzere. İşte bu yüzden öğlen vaktinde herkes güneşi sokakta ya da fabrikanın bir avlusunda görmek için 5 dakikasını ayırıyor. Zira çalıştığın yere güneş girmiyor. Işığı içeri giriyor ama güneşi asla göremiyoruz. 3. Hükümet darbesinden kısa bir süre sonra askeri hükümet iletişim araçları için yeni normlar dikte ettirdi. Yeni sansür yasasına göre sokak röportajlarını ve konunun uzmanı olmayan kişilerin belli bir konudaki düşüncelerini yayınlamak yasaklanıyordu. Özel mülkiyetin zirve noktası sadece toprakların, fabrikaların, evlerin ve insanların sahibi yoktu. Artık konuların da sahipleri vardı. Güç ve sözcük tekeli sıradan insanı sessizliğe mahkum ediyordu. Bu krizis dergisinin sonu demekti. Yapabileceğimiz çok az şey kalmıştı ve bunu biliyorduk. Çömlekçi kuşu şarkı söylüyor, mutlu. Çünkü yuvası için çamur var. 1. İnsanın gözleri kör, dedi Carlitos. Bir yonca yaprağı çiğniyordu. Diğerlerinden uzakta, çimenlerin üzerine uzanmıştık. Beyaz güneş belli belirsiz ısıtıyordu. Matias, pirzolaları ızgarada pişirmemize yardım etmişti. Yemeğimizi yemiştik ve şimdi insanlar gruplar halinde sohbet ediyorlardı. Bana anlattığına göre Carlitos hayatını onunkilerden kaçarak geçirmişti. Annesini keşfettiğinde, onu ilk kez gördüğünde kadıncağız yatakta yatan küçük bir çocuk gibiymiş. Ve sadece komik ya da delice şeylerden parça parça bölümler söylüyormuş. Ve bir daha asla ayağa kalkamayacakmış. İnsanın gözleri kör, dedi Carlitos. İnsan bazen kehanette bulunuyor, bazen sadece bunu yapıyor. 2. Gece büyük bir ravioli ziyafeti vardı. Harikaların yazarı Sarlanga, geçen pazar Boca'nın stadında yaşadığı talihsizliği anlattı. Kalabalığın içinde ayakkabısının tekini kaybetmiş ve eve o şekilde tek ayakkabı ve asık bir suratla metroyu kullanarak dönmüştü. Açaval, bilge ve alaycı bir ihtiyar olan Jureche'nin hikayelerini hatırlattı. Parıltılı ve canlı renkli kıyafetler giyen bir beye matem elbisesi tavsiye etmesini bilmişti. Helena adında bir kızla yürüyüşlerimiz ve bakışlarımız ikide birde kesişiyordu. Keyfini çıkararak yemek yeme biçimi hoşuma gitmişti. Bütün hafta sonunu bizimle birlikte geçirmişti. Ama Sikelios'un resmini yapmak isteyeceği bu yerli yüzünü ancak şimdi akşam yemeği saatinde fark ettim. O yeşilimsi gözlerin yoğun ışığını, sonra da kuru hıçkırıklarını, yanaklarının dinginliğini, yara iziyle dikkat çeken fazla kadınsı ağzını gördüm. Böyle bir kadın yasaklanmalıydı diye düşündüm, şaşırarak. Bir merminin suratını sıyırdığını o sırada henüz bilmiyordum. Ama belki de ölümün pençesinin hiçbir sıyrığının onun güzelliğini bozmaya muktedir olamayacağını daha o zaman anlamıştım. Sonra sıra kağıt oyununa geldi. Son nohut tarihine kadar ortaya sürdü. Kazandı. Ardından Önündekilerin hepsini masanın ortasına itti ve kaybetti. Oralı bile olmadı. Gecenin ısıran soğuğunda birlikte yürüdük. Ayın zayıf ışığı, ağaçların rüzgarda ağır ağır salınmalarını görmeye imkan tanıyordu. Ağaçlar canlıydı. Ağaçlar suç ortağıydı. Ve dünya ayaklarının altında hiç hissettirmeden dönmeyi sürdürüyordu. Bu iyi ve temiz, dedi. Ya da ben dedim. Ertesi gece Buenos Aires'te şiddetli bir yağmur yağdı. Birlikte değildik. Farklı çatıların altında, değişik semtlerde, aynı yağmurun sesini dinleyerek uykusuz bir gece geçirmiş ve birbirimizden ayrı uyuyamadığımızı anlamıştık. 3. Melodi bizimle buluştu. Aşkın üşengeçlikleri yüzünden tembelleşen Asabranca'nın melodisi gerindi. Tıpkı bir ok gibi havada süzülerek odadan odaya geçti ve bizimle buluştu. Erik, küçük oğlu Felipe için evin bir tarafında armoniko çalıyordu. Ve melodi tam sana bugüne dek hayatta kalmaya değdi dediğim ya da sen bunu bana söylediğin sırada bulunduğumuz yere kadar ulaştı. Bedenim orada burada onca zaman yürüdükten, düştükten ve yitip gittikten sonra seni bulmak için büyümüştü. O bir liman değil, denizdi. Tüm nehirlerin döküldüğü ve gemilerin içinde yüzdüğü bir deniz. Kuşatma durumu, yok etme savaşı, işgal altındaki şehir, her seferinde farklı bir yatakta uyuyorduk. Kendimize dikkat ediyor, adımlarımızı ve sözlerimizi ölçüp biçiyorduk. Ama bir gece, nasıl oldu hala bilmiyorum, kendimizi Buenos Aires'in en büyük kışlasının önünde, yolun ortasında şarkı söyleyip dans ederken bulduk. Sürekli kaybeden tenis şampiyonu Erik bir topaç gibi dönüyordu. Aça, El Gordo birbirleriyle kucaklaşıyor ve dünyanın bütün imparatorluklarının, monarşilerinin ve cumhuriyetlerinin başına Vicente'yi aday gösteriyorlardı. Vicente, yerlerde yuvarlanıyor, havalara sıçrıyor ve hayat ne kadar güzel diye bağırırken bir bacağını kırıyordu. Helena ve ben birbirimizi sanki doğum günümüzmüş gibi kutluyorduk. Kışlanın kulesindeki reflektörler bizi aydınlattı. Nöbetçi silahını kaldırdı ve gözlerini kırpıştırdı. Sokakta dans eden bu deliler de kim? Ama ateş etmedi. 14. ayrımın sonu, sayfa 163.